Ayrım 2.
Çevresinde araçların döndüğü bir meydanın ortasında bir çeşme yükseliyordu ve havuzun ortasında aslanların çektiği bir arabayı temsil eden bir heykel vardı. Kibele Meydanı dedim. Madrid'i bildiğimi göstermek için. Bu anıtı daha önce onlarca kartpostalın üstünde görmüştüm. Ama o beni dinlemiyordu. Yolun tam ortasında arabaların arasında zikzaklar çiziyordu. "Oraya gidelim," diye bağırdı bana elini kolunu sallayarak. Onun yanına gitmeye karar verdim. Hiç olmazsa kalabileceğim otelin adını öğrenmek için. Bütün bu zirzopluklar beni yoruyordu ve gidip yatmam gerekiyordu. Havuzun yanına neredeyse aynı anda ulaştık. Benim kalbim yerinden çıkacakmış gibi atarken onun dudaklarında gülümseme vardı. "Su, su onu temsil ediyor. Rica ediyorum, bana bir ucuz otel gerek." Ellerini suya soktu. "Sen de yap, dokun suya." "Olmaz, benim için kaygılanmayın. Gidip kendime bir otel arayacağım." "Bir dakika." Çantasının içinden küçük bir flüt çıkarıp çalmaya başladı. Çaldığı müziğin insanı hipnotize eden bir etkisi vardı sanki. Geçen araçların gürültüsü yavaş yavaş uzaklaştı ve yüreğim duruldu. Çeşmenin kenarına oturdum. Gözlerim tepemizdeki dolunaya dikili, suyun şırıltısını, flütün namelerini dinlemeye başladım. Kadın yanımı birazıyla bunların oluşturduğunu belli belirsiz duyumsuyordum. Ne kadar süre flüt çaldığını bilmiyorum. Bitirdiğinde yüzünü çeşmeye döndü. "Kibele," dedi. "Ana tanrıçanın suretlerinden biri. Hasatları düzenleyen, kentleri koruyan, kadına rahibelik görevini veren tanrıça." "Kimsin sen? Neden seninle birlikte gelmemi istedin benden?" Bana döndü. "Ben senin olduğumu sandığın varlığım. Toprak dininin bir parçasıyım." "Ne istiyorsun benden?" diye üsteledim. "Seni gözlerinden okuyabilirim. Yüreğinden okuyabilirim seni. Aşık olacaksın ve acı çekeceksin." "Ben mi?" "Neden söz ettiğimi biliyorsun. Onun sana nasıl baktığını gözlerimle gördüm. Seni seviyor." Bu kadın çılgındı. "İşte bu yüzden benimle birlikte gelmeni istedim," diye sürdürdü. "Çünkü o önemli biri. İsterse saçmalasın, en azından ana tanrıçayı biliyor. Yitip gitmesine izin verme onun. Yardım et ona." "Ne söylediğinizi bilmiyorsunuz siz. Hayal dünyanızın içinde yitip gitmişsiniz," diye bağırdım. Karşıya geçmek üzere arabaların arasında yeniden kıvrılarak ilerlemeye başladığım sırada. Ve o kadının sözlerine bir daha asla düşünmemeye kendi kendime söz verdim. Pazar 5 Aralık 1993. Bir kahve içmek için durduk. "Yaşam sana çok şey öğretmiş," dedim konuşmayı başlatmak için. "Birçok şeyi öğrenebileceğimizi, kendimizi değiştirebileceğimizi öğretti bana. Bunu yapabileceğimizi düşünmesek de." Konudan ustaca sıyrılmak istiyordu. Yolun kenarındaki bu bara gelinceye kadar geçen 2 saat boyunca neredeyse hiçbir şey konuşmamıştık. Başlangıçta çocukluğumuzu anımsatmayı denemiştim. Ne var ki o döneme uzak durduğunu kibarca belli ediyordu. Aslında beni dinlediği yoktu. Öyle görünüyordu ki yolunda gitmeyen bir şey vardı. Belki de araya giren zaman ve mesafe onu benim dünyamdan uzaklaştırmıştı. "Büyülü anlardan söz ediyor," dedim kendi kendime. "Carmen'in, Santiago'nun ya da Maria'nın yaşam serüvenleri onu neden ilgilendirsin? Onun başka bir dünyası vardı. Soria onun için uzakta kalmış, zaman içinde taşlaşmış çocukluk arkadaşlarının çocuk kaldığı, yaşlıların henüz ölmediği, bütün bunların onun belleğinde 29 yıl önceki gibi durdukları bir anıya dönüşmüştü. Beni arabayla götürmesini kabul ettiğim için pişmanlık duymaya başlıyordum. Kahvede konuyu yeniden değiştirdiğinde daha fazla üstlememeye karar verdim. Bilbao'ya kadar birlikte geçirdiğimiz sonraki 2 saat gerçek bir işkenceydi. O gözlerini yola dikmişti, ben yan camdan dışarı bakıyordum. O da ben de aramızda doğan huzursuzluğu gideremiyorduk. Kiralık arabaya radyo takılmamıştı ve suskunluğu sürdürmekten başka yapacağımız bir şey yoktu. "Otobüs terminalinin nerede olduğunu soralım," dedim otoyoldan çıkar çıkmaz. "Zaragoza'ya düzenli seferler var." Siesta vaktiydi, sokaklar fazla kalabalık değildi. Bir adama rastladık, sonra genç bir çifte. Sormak için durmadı. "Nerede olduğunu biliyor musun?" diye sordum bir süre sonra. "Neyin nerede olduğunu?" Söylediklerime kulak vermemeyi sürdürüyordu. Birden bu suskunluğun nedenini anladım. Dünya üzerinde serüveni atılmamış bir kadına söyleyecek nesi olabilirdi? Bilinmeyenden korkan, güvenli bir iş ve geleneksel bir evlilik düşleyen birinin yanında oturmanın ilginç bir yanı olabilir miydi? Ve ben, zavallı kadın, ona aynı çocukluk arkadaşlarından, önemsiz küçücük bir kasabanın tozlu anılarından söz edip duruyordum. Söylediklerim bundan ibaretti. "Beni şurada bırakabilirsin," dedim kent merkezini andıran bir yere geldiğimizde. Doğal davranmaya çalışıyordum ama kendimi aptal, çocuksu, sıkıcı biri gibi görüyordum. Arabayı durdurmadı, üsteledim. Zaragoza'ya dönmek için otobüse binmem gerek. Buraya hiç gelmedim. Gideceğim otelin nerede olduğunu bilmiyorum. Konuşmamı nerede yapacağımı bilmiyorum. Otobüs terminalinin de nerede olabileceği hakkında bir fikrim yok. "Ben başımın çaresine bakarım, kaygılanma." Yavaşladı ama yola devam etti. "Ben..." İki kez başladı ama cümlesini bitiremedi. Ne isteyebileceğini sezinliyordum. Ona eşlik etmiş olmama teşekkür etmek, dostlara selam yollamak ve böylelikle bu sevimsiz havayı yumuşatmak. "Ben benimle birlikte akşam bu konuşmaya gelmeni isteyecektim senden." Şok yemiş gibi oldum. Belki de yol boyunca sürdürdüğümüz katlanılmaz suskunluğu onarmaya çabalıyordu. "Benimle gelmeni çok isterdim," diye yineledi. Ben kent kadınlarının parlaklığına ve gösterişine sahip olmayan, anlatacak ilginç hiçbir şeyi olmayan bir kırsal yöre kadınıydım belki. Ne var ki taşra yaşamı, kadınları incelikli, her şeyden haberli kılmasa da onlara yüreklerinin sesini dinlemeyi ve sezgilerini izlemeyi öğretir. Sezgilerim bana onun şu anda içtenlikle davrandığını söylüyordu ve buna çok şaşırdım. Rahat bir soluk aldım. Konuşmayı izlemeyecektim tabii. Ama değer verdiğim dostum bana geri dönmüş, korkularını ve zaferlerini benimle paylaşmaya niyetlenmiş gibi görünüyordu. Cevap verdim. "Davetin için teşekkürler ama oteli ödeyecek param yok. Yarın bıraktığım çalışmalarımın başına dönmem gerekiyor. Benim biraz param var. Aynı odada kalabiliriz. İki yataklı bir oda tutarız." Havanın soğuk olmasına karşın terlemeye başladığını fark ettim. Yüreğim anlamını çözemediğim sinyaller göndermeye başladı. Kısa bir süre önce duyduğum neşe yerini büyük bir karmaşa duygusuna bıraktı. Arabayı birdenbire durdurarak gözlerimin ta içine baktı. Gözlerinin ta içine bakıldığında kimse yalan söyleyemez. Kimse karşısındakinden bir şey saklayamaz. Ve azıcık da olsa duyarlılığa sahip bir kadın, aşık bir erkeğin duygularını gözlerinden okuyabilir. Bu duygu ona çok saçma görünse de bu aşkın kendini ortaya koyuşu zaman ve mekan olarak hiç beklenmedik bir anda gerçekleşse de böyledir bu. O anda aklıma kızıl saçlı kadının bana çeşmenin başında söylediği sözler geldi. Olamazdı ama doğruydu. Bunu asla ama asla, üzerinden bunca zaman geçtikten sonra anımsayacağını düşünemezdim. Çocuktuk ikimiz de. Birlikte büyüyorduk ve dünyayı birbirimizin elinden tutarak tanıyorduk. Onu sevmiştim. O yaştaki bir çocuk aşktan ne anlarsa öyle sevmiştim onu. Ama bütün bunlar geçmişte kalmıştı. Yaşamın bize sunduğu şeylere bütün kalbimizle açık olduğumuz dönemde kalmıştı. Bugün ikimiz de birer erişkindik. Sorumluluklarımız vardı. Çocukluk dönemimize ait şeyler o dönemde kalmıştı. Yeniden gözlerine diktim gözlerimi. İnanmak istemiyordum, inanamıyordum. "Buradaki konuşmamı da yapacağım," diye sürdürdü. "Ondan sonra 8 Aralık Meryem Ana Bayramı gelmiş olacak. Dağa çıkmam gerekiyor. Sana bir şey göstermem gerekiyor." Büyülü anlardan söz eden bu parlak kişi şu anda önümde sağduyudan yoksun davranmaktaydı. Çok hızlı ilerliyordu. Güven vermiyordu. Karanlık teklifler yapıyordu. Onu bu durumda görmek beni üzüyordu. Kapıyı açtım, dışarı çıktım ve arabaya yaslandım. Neredeyse bomboş caddeye baka kaldım. Sonra bir sigara yakıp hiçbir şey düşünmemeye zorladım kendimi. Gibi davranabilir, anlamamış gözükebilirdim. Bunun bir çocukluk arkadaşının, çocukluk arkadaşı olan bir kadına yaptığı art niyetsiz bir teklif olduğuna inandırmaya çalışabilirdim kendimi. Belki de uzun süreden beri yolculuk yaptığından her şeyi birbirine karıştırıyordu. Durumu abartan belki de bendim. O da arabadan indi ve benim yanıma yaslandı. "Bu akşamki konuşmaya kalmanı isterdim," dedi bir daha. "Ama buna olanak yoksa onu da anlarım." Ve işte, dünya kendi ekseni çevresinde bir kez dönmüş, eski yerine gelmişti. Hiç de düşündüğüm gibi değildi. Üstelemiyordu. Gitmeme izin vermeye hazırdı. Aşık bir erkek böyle davranmaz. Rahatlamıştım. Ama aynı zamanda da kendimi aptal gibi görüyordum. Tabii ki kalabilirdim. En azından bir gün. Birlikte akşam yemeği yerdik, biraz sarhoş olurduk. Bunu çocukluğumuzda hiç yapmamıştık. Birkaç dakika önce düşündüğüm saçmalıkları unutmak için Madrid'den beri aramıza giren soğukluğu kırmak için iyi bir fırsat olurdu bu. Bir gün geç dönmek benim için fazla bir şey değiştirmezdi. Kadın arkadaşlarıma anlatacak bir şeyim olurdu en azından. Yan yana iki ayrı yatak değil mi diye sordum alaylı bir ses tonuyla. Akşam yemeğini de sen ısmarlıyorsun çünkü ben hala öğrenciyim, meteliğim yok. Bavullarımızı oteldeki odamıza koyduk ve konuşmanın yapılacağı yere yaya olarak gitmek üzere aşağıya indik. Oraya çok erken vardığımızdan bir kahveye oturduk. Sana bir şey vermek istiyorum dedi elime kırmızı küçük bir kese tutuşturarak. Hemen açtım. Kesenin içinden bir yüzünde Notre Dame de la Grâce, öteki yüzünde de Sacré-Cœur de Jésus bulunan paslı bir madalyon çıktı. Senindir dedi şaşkın bakışımı izlerken. Yüreğim yeniden alarm sinyalleri göndermeye başladı. Bugünkü gibi bir sonbahar günüydü. 10 yaşlarındaydık. Seninle o ulu meşe ağacının olduğu meydanda oturmuştuk. Sana bir şey söyleyecektim. Haftalardır kendi kendime yinelediğim bir şeyi. Tam başlamıştım ki sen bana küçük ermiş Saturio Kilisesi'nde madalyonunu kaybettiğini söyledin ve gidip aramamı istedin. Anımsıyordum Tanrım. Anımsamaz olaydım keşke. Sözünü sürdürdü. Madalyonu buldum. Meydana geri döndüğümde haftalardır ezberlediğim sözleri söylemeye cesaret edemedim. Ben de bunun üzerine madalyonu sana 20 yıl önce başlamış o cümleyi söyleyebildiğim zaman vereceğime kendi kendime söz verdim. Uzun süre unutmaya çalıştım ama aklımdan çıkmadı. Kafamın içinde o cümleyle yaşayamaz hale geldim. Kahvesini bıraktı, bir sigara yaktı ve uzun süre gözleri tavana dikili kaldı. Sonra bana döndü. Basit mi basit bir cümle bu. Seni seviyorum. Şöyle diyordu. Kimi zaman üstesinden gelemediğimiz bir hüzne gömüldüğümüz izlenimine kaptırırız kendimizi. Yaşadığımız günün büyülü anının geçip gittiğinin, buna karşın hiçbir şey yapmadığımızın farkına varırız. Oysa yaşam büyüsünü ve güzelliğini kendi içinde gizlemektedir. İçimizde yaşamayı sürdüren çocuğa kulak vermeliyiz. O çocuk büyülü anın hangi an olduğunu bilir. Onun gözyaşlarını kolayca bastırabiliriz ama sesini boğamayız. O çocuk varlığını hep sürdürür. O küçücük çocuklara ne mutlu ki gökyüzü krallığı onlarındır. Yeniden doğmayı bilmezsek yaşama, çocuk gözlerimizin saflığıyla ve heyecanıyla yeniden bakmayı başaramazsak yaşamımızın bir anlamı kalmaz. Canımıza türlü biçimlerde kıyabiliriz. Bedenlerini öldürmek isteyenler Tanrı'nın yasasını çiğnerler. Ruhlarını öldürmek isteyenler de aynı şeyi yaparlar. Onların işledikleri günahı insanlar açık seçik göremese de. Yüreğimizde hala yaşayan çocuğun söylediklerine kulak verelim. Onun varlığından utanç duymayalım. Yapayalnız bıraktığımız ve onu neredeyse hiç dinlemediğimiz için korkuya kapılmasına izin vermeyelim. Varlığımızın dizginlerini biraz olsun onun eline verelim. O çocuk her günün bir sonraki günden farklı olduğunu bilir. Yeniden sevildiğini hissettirecek biçimde davranalım ona. Onu hoşnut edelim. Bu alışık olmadığımız biçimde davranmak anlamına gelse de, başkalarının gözüne saçmalık gibi görünse de, İnsanların bilgelik taslamasının Tanrı katında delilik olduğunu anımsayalım. Ruhumuzda barınan çocuğa kulak verirsek gözlerimiz yeniden parlayacaktır. O çocukla temasımızı yitirmezsek yaşamla yakınlığımızı da yitirmeyiz. Çevremdeki renkler canlanmaya başladı. Sesimin daha yüksek çıktığını duydum. Kadehimi masaya koyduğumda daha çok ses çıkardığımı fark ettim. Konuşmanın yapıldığı yerden çıkan 10 kadar kişi o lokantaya yemek yemeye gelmişti. Herkes bir ağızdan konuşuyordu, ben gülümsüyordum. Gülümsüyordum çünkü bu akşam başka akşamlardan farklıydı. Yıllardan beri önceden planlamadan yaşadığım ilk akşamdı. Ne büyük bir sevinç. Madrid'e gitmeye karar verdiğimde duygularımı ve hareketlerimi denetim altında tutuyordum. Ve sonra birden her şey değişivermişti. Buradaydım. Doğduğum kente 3 saatten az bir mesafede olmasına karşın daha önce hiç ayak basmadığım bu kentti. Oturduğum bu masada tanıdığım tek bir insan vardı ve herkes benimle uzun yıllardan beri dostmuşuz gibi konuşuyordu. İnsanların arasına karışıp böylesine gevezelik edebilme, içebilme ve eğlenebilme yeteneğimin olmasını görmek beni çok şaşırtıyordu. Buradaydım çünkü yaşam birdenbire yaşamı sunmuştu bana. İçimde suçluluk, korku ya da utanma duygusu hiç yoktu. Ona yaklaştığım ölçüde ve onun konuşmasını dinlerken haklı olduğuna giderek daha çok inanıyordum. İnsanın kendisini tehlikeye atması, çılgınca hareket etmesi gereken anlar vardı. Günler boyunca o kitapların, o defterlerin üzerine eğilmiş olarak kalıyor, insanüstü çaba göstererek kendi kendimi zincire vurmaya çalışıyordum diye düşündüm. O işi neden bu kadar istiyorum? Bana insan olarak ya da kadın olarak fazladan ne katacak? Hiçbir şey. Yaşamımı bir çalışma masasının ardında geçirmek, yargıçların dava dosyalarını hazırlamalarına yardım etmek için doğmadım ben. Hayır, yaşamıma bu açıdan bakmamam gerek. Hafta sonundan önce oraya dönmeliyim. Şarabın etkisiydi herhalde. Sonuçta çalışmayanın karnı doymaz. Bunların hepsi bir rüya, bitecek. Ama bu rüyayı daha ne kadar uzatabilirim? Yaşamımda ilk kez dağa giderken ona eşlik etmeyi düşündüm. Önümüzde bir haftalık bir tatil vardı, değil mi? Nesi oluyorsunuz siz diye sordu masamızda oturan güzel bir kadın. Bir çocukluk arkadaşı. Çocukken de böyle şeylerle uğraşır mıydı? Hangi şeylerle? Masanın çevresinde konuşmalar canlılığını yitiriyormuş gibi geldi bana. İyi bilirsiniz, kadın üsteliyordu. Mucizeler. Daha o zamandan çok iyi konuşurdu diye cevapladım, neden söz ettiğini pek anlamadan. Herkes güldü, o da, ve neden güldüklerini anlayamadım. Ne var ki şarap bana her davranışımı dizginlemeye gerek duymayacağım bir özgürlük kazandırmıştı. Sustum, çevreme bakındım ve aklıma ne geliyorsa söyledim. Söyler söylemez de unuttum. Sonra tatil günlerini düşündüm. Burada olmak, yeni yüzler tanımak güzeldi. Bu insanlar eğlenceli bir hava içinde ciddi şeylerden söz ediyorlardı ve ben dünyada olup bitenlere, yani yaşama katıldığım izlenimine kapılıyordum. Çevremdeki yaşama hiç olmazsa bu akşam televizyondan ve gazetelerden süzülüp gelen biçimiyle edilgin olarak katılan bir kadın değildim. Zaragoza'ya döndüğümde benim de başkalarına anlatacak şeylerim olacaktı. Meryem Ana Bayramı tatili için bana yapılan teklifi kabul edecek olursam o günlerin anısıyla tüm bir yılı geçirebilirdim. Soria hakkında anlattığım şeylerin üzerinde durmamakta çok haklıydı diye düşündüm ve kendime acıdım. Yıllardan beri belleğimin çekmecesinde hep aynı öyküler birikiyordu. Biraz daha için dedi bana ak saçlı bir adam bardağımı doldurarak. İçtim. Çocuklarıma ve torunlarıma anlatacak çok az şeyim olacağını düşündüm. Sana güveniyorum diye fısıldadı bana. Öyle ki bu sözleri yalnızca ben işittim. Seninle Fransa'ya kadar gideceğiz. Şarap dilimi çözmüştü. Bir şeye tam açıklık getirmek koşuluyla. Neye? Konuşmanı yapmadan önce bana kahvede itiraf ettiğin şeye. Madalyon mu? Hayır dedim. Gözlerinin ta içine bakıp bu arada sarhoş olduğumu elimden geldiğince belli etmemeye çalışarak o anda bana söylediğin şeye. Bunu daha sonra konuşuruz. Bana aşkını ilan etmişti. Bundan bir daha söz etmeye fırsat bulamamıştık. Seninle birlikte gelmemi istiyorsan beni dinlemen gerekir dedim. Burada tartışmak istemiyorum. Şu anda eğleniyoruz. Soria'dan çok erken ayrıldın diye üsteledim. Ben seninle memleketin arasında bir bağdan başka bir şey değilim. Senin köklerinden uzak kalmamana yardım ettim. Buysa yoluna devam edebilmen için seni yüreklendirdi. Hepsi bu. Bunda aşk söz konusu olamaz. Hiçbir biçimde. Hiçbir açıklama yapmadan dinledi beni. Biri bir konuda düşüncesini sormak için ona seslendi. Tartışmayı sürdüremedim. En azından açık seçik söyledim diye düşündüm. Böyle bir aşk olsa olsa peri masallarında olurdu. Çünkü gerçek yaşamda aşkın yaşanabilir bir aşk olması gerekirdi. Hemen karşılık görmese bile o kişi istediği kadar uzakta olsun, günün birinde sevilen kişiyi fethetme umudu olmaksızın yaşayamazdı. Bunun dışında her türlüsü katıksız düştü. Düşüncelerimi okumuş gibi masanın öteki ucundan kadehini bana doğru kaldırdı. Aşka. O da biraz sarhoştu. Durumdan yararlanmak istedim. Bazı aşkların çocukluk olduğunu anlayacak bilgelikte olanlara. Bilge kişi sevdiği için bilgedir diye cevapladı beni. Ahmak olana gelince aşka akıl erdirdiğini ileri sürdüğü için ahmaktır. Bu sözleri masanın çevresindekiler de işitti. Hemen ardından aşk üstüne ateşli bir tartışma başladı. Her birinin bu konuda kesin bir kanısı vardı ve bunu ateşli biçimde savunuyordu. Ateşleri söndürmek için masaya birçok şişenin daha gelmesi gerekti. Sonunda içimizden biri vaktin geç olduğunu ve patronun dükkanı kapamak istediğini fark etti. 5 gün tatilimiz var diye bağıranlar oldu başka bir masadan. Patronun dükkanı kapatmak istemesi sizin ciddi şeyler konuşmanızdan kaynaklanıyor. Herkes kahkahayı bastı onun dışında. İyi ve özellikle ciddi konulardan nerede söz etmeli diye sordu yandaki masada oturan sarhoş adama. Kilisede diye karşılık verdi adam. Bu kez lokantada ne kadar insan varsa kahkahadan kırıldı. Ayağa kalktı, kavgaya tutuşacağını sandım. Hepimiz gençlik dönemimizdeki havayı, dalaşmaların, öpüşmelerin, yasak okşamaların, kulak tırmalayan müziklerin ve hızlılığın geçirdiğimiz akşamların adına yakışır olması için yaşamımızın bir parçası olduğu o havayı yeniden bulmuştuk. Ne var ki o benim elimden tutarak kapıya yöneldi. En iyisi gitmek, vakit geç oldu. Bilbao'ya yağmur yağıyor, dünyaya yağmur yağıyor. Seven insan önce kendinden geçmeyi, sonra kendini bulmayı özler. O tam zamanında ortaya çıkarak bu iki özlem arasında güzel bir denge kurdu. Neşeli bir insan otele dönerken şarkılar söylüyor. Son los locos que inventaron el amor. Delilerdir aşkı icat eden. Şarabın etkisi tam olarak geçmedi. Renkler de hala olduğundan daha canlıymış gibi görünüyor bana. Öte yandan yavaş yavaş kendime gelmeye başlıyorum. Kendimi koyuvermemeliyim. Yola çıkacak durumda olmak istiyorum. Kendimi denetim altında tutmam zor olmayacak. Aşık değilim çünkü. Yüreğine söz dinletebilen kişi dünyayı fethedebilir. Con poema y un trombón, a develarte el corazón. Bir şiir ve bir trombon alt üst edecek yüreğini, diyor şarkı. Yüreğim keşke söz dinlemese diyorum. Kendimi olaylara bir bırakabilsem, yalnızca bir hafta sonu bile olsa, yüzüme değen bu yağmur damlalarının başka bir tadı olurdu. Sevmek kolay olsaydı birbirimizin kollarında olurduk ve şarkının sözleri bir öykü anlatırdı bize, kendi öykümüzü. Zaragoza'ya dönmek zorunda olmasaydım, içkinin etkisinin hiç geçmemesini isterdim ve onu öpmek için, okşamak için, aşıkların birbirine fısıldadığı sözleri ona söylemek, aynı sözleri ondan duymak için özgür olurdum. Ama hayır, yapamam bunu. İstemiyorum. Salgamos a volar, querida mia diyor şarkı. Evet, gideceğiz ve kanatlanacağız. Benim koşullarımın sınırları içinde. Davetini kabul ettiğimi bilmiyor henüz. Neden bu tehlikeye atıyorum kendimi? Çünkü şu anda kafam bir hoş. Birbirinin eşi günler yaşamaktan da bıkkınım. Ama bu bıkkınlık geçecek ve hemen Zaragoza'ya dönmek isteyeceğim. Yaşamımı geçirmek istediğim kente. Çalışmam gereken kitaplar beni bekliyor orada. Kamu yönetimi sınavı da. Bir de koca, kendime bir koca bulmam gerekiyor. Bu da zor olmayacak. Dingin bir yaşam bekliyor beni. Çocuklarımla, torunlarımla, dengeli bir bütçeyle ve yıllık tatillerle. Onun içini saran korkuları bilemiyorum. Ama o korkuların benim korkularım olduğunu seziyorum. Onun hakkında bilgi edinmeme hiç gerek yok. Şimdiye kadar edindiklerim benim için yeterli. Onun gibi bir insana hiçbir zaman ama hiçbir zaman aşık olamam. Onu gereğinden çok tanıyorum. Çok uzun bir süre yan yana yaşadık. Onun tüm zayıflıklarını, tüm korkularını biliyorum. Başkaları gibi hayran olamıyorum ona. Yapamıyorum bunu.